Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyt'ine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18 Haban 1400 Hicri Kameri, 3 Rebiyusani 1443 ve Miladi 9 Kasım 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Sıtkı Zilan ile Türkiye'nin bölge ülkelerinde müdahaleci tutumları üzerine yapılan röportaj, İran basınında seçmeler, İran bilgi tabanlı ekonomi ve sağlık bülteni isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da korona hastalarının kaybedilmesi düşüş gösteriyor. İran Yargı Erki Başkanı Ece'ye ülkelerin yargısını insan haklarını savunmaya çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Almanya ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü. Benjamin Netanyahu, İsrail'in zayıflığını İran'ın çok iyi bildiğini belirtti. Ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiye ile ilişkiyi kurmak çok zor dedi. Şimdi haber.
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte koronavirüsten 112 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8.305 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127.551'e, vaka sayısı 6.4460'a yükseldi. Virüsü yakalanan hastalardan 3.640'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.629.596'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı. Sağlık Bakanlığı ayrıca ülkede vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısının da 95.866.990'a doza yükseldiğini bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ece'yi, ülkelerin yargı sistemlerini insan haklarını savunmaya ve zulmün tüm şekliyle mücadeleye çağırdı. Ece'yi bugün Tahran'daki en az 65 yabancı büyükelçi ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle buluşmasında adalet ve barış yolunda çıkan siyasi rejimler, yöneticiler ve insanların insan haklarını savunduğunu ve barış ve özgürlük yanlısı olduklarını iddia edemeyeceklerini ifade etti. Bazı totaliter ve terörist rejimlerin yaklaşık 20 sene başka bir ülkeyi işgal ettiği, insanlarını katliam ettiği, vatandaşlarını aşağıladığı, altyapısını yok ettiği bir çağda yaşadıklarına dikkat çekerken, bazı müstekbir rejimler ve gericilerin diğer ülkelere saldırıp insanların kanını akıttığını ve düğün merasimlerini bombalayarak en kötü cinayetlere imza attıklarını vurguladı. Yargı Başkanı ayrıca İran'ın tutuklu takası için muhtelif ülkelerle işbirliği anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu belirtti.
Zülfikar 1400 tatbikatında belirlenen hedeflere ulaşıldı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran ordusunun 4 kuvvetinin katılımıyla düzenlediği Zülfikar 1400 ortak askeri tatbikatı belirlenen hedeflerin başarılı şekilde imha edilmesi ve geçit töreninin düzenlenmesinin ardından sona erdi. Zülfikar 1400 ortak askeri tatbikatının sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı İranlı uzmanların inşa ettiği denekrovazörü başta olmak üzere çok sayıda krovazör, füzeatar savaş gemileri ve Tarık ve Kadir denizaltıları Sehend Başkomutanlık krovazörü karşısında geçit töreni düzenledi. Savaş gemileri ve denizaltıların geçit törenini Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-4 Miraç, P-3F askeri uçakları ve helikopterler havadan eşlik etti. Zülfikar 1400 ortak askeri tatbikatının sonunda düzenlenen geçit törenine katılan askeri teçhizat ise tatbikata katılan bölgedeki birliklerin sahip olduğu teçhizatın sadece küçük bir bölümüydü. Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi de tatbikat hakkında yaptığı açıklamada İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin koordinasyonu ve birlikteliğin Zülfikar 1400 ortak askeri tatbikatının getirileri olduğunu belirtti. Zülfikar 1400 ortak askeri tatbikatının getirileri hakkında açıklama yapan Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, İHA'ların kullanımında nitelik ve nicelik bakımından gelişme, sistemlerin başarılı bir performans sergilemesi ve silahlı kuvvetlere bağlı birliklerin koordinasyonu ve birlikteliği Zülfikar 1400 ortak askeri tatbikatının getirileri olduğunu belirtti. Zülfikar 1400 ortak askeri tatbikatının sonunda bu açıklamayı yapan General Musevi şöyle dedi: İHA'ların ve güdümlü bombaların kullanımında nitelik ve nicelik bakımından gelişme, ayrıca sistemlerin, taktiklerin, yöntemlerin ve eğitimlerin değerlendirilmesi ve birliklerin arasında koordinasyon çok iyi düzeyde sergilendi ki bunlar da tatbikatın en seçkin getirileriydi. Zülfikar 1400 ortak askeri tatbikatı sözcüsü Amiral Seyit Mahmud Musevi de tatbikat hakkında yaptığı açıklamada bu tatbikatın çeşitli askeri senaryolarla geniş bir alanda düzenlendiğini belirtti. Zülfikar 1400 ortak askeri tatbikatının amacına da işaret eden Amiral Musevi şöyle ekledi: bu tatbikat İran İslam Cumhuriyeti nizamını, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma doğrultusunda savunma gücünü geliştirmek, uluslararası açık denizlerde etkili varlığını sürdürmek ve takviye etmek, silahlı kuvvetlerin düşmanlara karşı gücünü geliştirmek ve gerçek savaş ortamını canlandırmaktı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Vakili, ülkenin güneydoğu sınırlarında sürdürülebilir güvenliğe tanıklık yetkilerine işaretli eylemler, güvensizlikler, olaylar ve kaçakçılığın azaldığı şekilde sınırlara iyi istihbarat ve operasyon hakimiyeti sağladıklarını belirtti. Tümgeneral Bakri bugün Sistan ve Belucistan vilayetinde polisin ele geçirdiği ürün ve malzemelerin teşhir edildiği sergiyi ziyaret ederken gazetecilere yaptığı açıklamada geçen iki günde Sistan ve Belucistan sınırlarını denetlediklerine işaretle geçen yıla göre kayda değer şekilde olumlu gelişmelerin yaşandığı ve bu bölge sınırlarında güvenliğin son senelerde gitgide iyileştiğini vurguladı. Pakistan'da sınırlarında da barikat oluşturma ve karakol ve güç sayısını da artırma noktasında uygun girişimlerde bulunduğuna dikkat çeken Tümgeneral Mehmet Bakri, güvenliğin pekişmesiyle bu sınırların dostluk, barış ve sürdürülebilir güvenlik sınırına dönüşmesine tanıklık etmelerini de temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Alman mevkitaşı Heiko Maas telefonda ikili ve bölgesel meseleler başta olmak üzere çeşitli konuları görüştüler. Alman mevkitaşı ile dün gece telefonda görüşen İran Dışişleri Bakanı tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğine vurgu yaparak mevcut durumun esas sorumlusunun Amerika olduğunu ifade etti. Bakan Emir Abdullahyan zor ve tehdit dili kullanmanın işe yaramayacağını işaretle İran'ın boş propaganda karşısında pes etmeyeceğini vurguladı. Avrupalı üç ülkenin kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, güvenin artan şekilde kaybolmasına yol açtığına temas eden Bakan Emir Abdullahyan, Avrupalı tarafların gerilemeye yol açacak açıklamalardan kaçınması gerektiğini söyledi. Heiko Maas'la görüşmede koronaya yakalanan İranlı mevkitaşı için tam sıhhatine kavuşması dileğinde bulundu. Maas sözlerin devamında Alman firmaların İran ile işbirliği yapmak istediğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca Almanya'nın İran'ın güvenmemesini anlayışla karşıladığına temasla ülkesinin Amerika'yı nükleer anlaşmayı geri döndürmek ve görüşmelerin sonuç vermesi için çalışacağını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Fransız mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede İran'ın savunma programını ülkenin egemenlik hakkı olduğunu belirterek Amerika'nın yapıcı olmayan yaptırım odaklı tavrına aldırış etmeden ülkenin savunma gücünü geliştirmeye kudretle devam edeceklerini kaydetti. İran ile Fransa Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede ikili ilişkiler ve Viyana görüşmeleri ele alındı. İran Dışişleri Bakanı görüşmede Tahran ile Paris istişarelerinin iki ülke arasında işbirliğinin pratik şekilde ilerlemesine yol açmasını temenni etti. Bakan Abdullahyan görüşmede nükleer anlaşmanın şimdiki duruma düşmesiyle ilgili sorumluluğunu ve 3 Avrupalı ülkenin Amerika'nın maksimalist talepleri karşısında sessizliğine işaretle İran'ın iyi bir anlaşma sağlanmasını istediğini, bunun için karşı tarafların tüm yükümlülüklerine dönmeleri ve yaptırımları etkin şekilde kaldırmaları gerektiğini ifade etti. Görüşmede Emir Abdullahyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasileşmekten uzak durması gerektiğini işaretle İran'ın bu ajans ile teknik işbirliğinin sürmesine de vurgu yaptı. Görüşmede koronaya yakalanan İranlı mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini ileten Fransa Dışişleri Bakanı da Paris'in tüm tarafların nükleer anlaşmaya dönmesini desteklediğini ve bu durumda elinden geleni yaptığını ifade ederken Viyana görüşmelerinde hızlı ilerleme kaydedilmesini de temenni etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani Avrupa turu kapsamında bugün Fransa Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Koordinatörü Philip Arora ile görüştü. İran Dışişleri Bakan Siyasi İşler Yardımcısı Avrupa turu kapsamında ilk ziyaretini Paris'e gerçekleştirerek Fransa Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Direktörü ile görüş taatisinde bulundu. Bakri Kani bu akşam Paris'ten Berlin'e, ardından İngiltere'ye ve daha sonra İspanya'ya geçecek. Bakri Kani bu bağlamda paylaştığı tweetinde yasa dışı yaptırımların kaldırılması başta olmak üzere İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda elinden geleni esirgemeyeceğini belirtti.
İran Dışişleri Ekonomi Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi 13. Hükümetin petrol dışı ürünlerin ihracatının ikiye katlanması için planlama yaptığını işaretle bu çerçevede komşularla ticari münasebetlerin gelişmesinin öneminin altını çizdi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in komşu ülkelerle ticaretten öncelik arz ettiğini defalarca vurgu yapması üzerine ülke yetkileri bu doğrultuda çaba sarf etmekteler. Bu bağlamda Dışişleri Ekonomi Diplomasi İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Kermanşah vilayetine bağlı Kasr-ı Şirin'in Perviz Han sınır kapısında düzenlenen petrol dışı ihracatı çalışma grubu oturumuna da katılarak sınır ticaretinin gelişmesi önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin bölge yetkileri ve tüccarların da sözlerini dinledi. Mehdi Seferi burada yaptığı açıklamada 13. hükümette petrol dışı ürünlerin ihracatının ikiye katlanması için planlama yapıldığını işaretle komşu ülkelerle petrol dışı ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu, gelecek 4 senede petrol dışı ürünlerin ihracatını ikiye katlayacaklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Ekonomi Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı, petrol dışı ürünlerin ihracatının ikiye katlanması için uygun zamanda tahsis edilmesi gereken imkanlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Yetkili ihracat ve ithalat vizyonunun belirlenmesi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünlerin Irak üzerinden ithal edilmesine vurgu yaptı.
Irkçı İsrail rejimi eski başbakanı Benjamin Netanyahu bugün İran'ın İsrail rejiminin zayıfladığını iyice bilmekte olduğunu belirterek Bennett hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Siyonist rejim İsrail eski başbakanı Benjamin Netanyahu, Bennett-Lapid ittifakı karşısında uğradığı yenilgisinden kaynaklanan öfkesini bir kez daha kusarak sert şekilde bu kabineyi eleştirdi. İsrail Başbakanı'na sert şekilde yüklenen Netanyahu, Neftali Bennett'in zayıf olduğunu ve tüm dünya liderlerinin asla onu kale almadığını, çünkü Bennett'in bu yapıda sadece bir kukladan ibaret olduğunu söyledi. İktidardaki ittifak karşıtı Knesset'in 40 üyesinin talebi üzerine genel bir toplantıda konuşan Netanyahu, sözlerinin devamında şöyle dedi. Bugün İran bizim zayıflığımızı iyice bilmekte. Bir aya kadar İran küresel süper güçlerle nükleer müzakere masasına oturacak. Bu İsrail güvenliği için hayati bir tehlikedir.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta üst düzey bir Amerikalı askerin öldüğü belirtildi. Saber'in News Telegram kanalında yer alan habere göre Irak'ta bir Amerikalı asker öldürüldü. Haberde Amerikan Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı üst düzey Amerikalı bir subayın Bağdat'ta öldürüldüğü ifade edildi. Saber'in News söz konusu Amerikalı askerin gizemli ölümüne işaretle bu olayın 2 gün önce yaşandığını aktardı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı şimdiye kadar bu habere herhangi bir tepki göstermedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, terör örgütü Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 6 komutanlıktan biri sayılıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkasya bölgesi hakkındaki açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde 44 günlük süren Karabağ zaferinin yıl dönümü ile ilgili mesajları da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
Azerbaycan'ın Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını 44 günlük şanlı bir savaşın ardından kurtardığı zaferin birinci yıl dönümümüz. Uluslararası toplumun gözü önünde yaklaşık 30 yıl süren bu işgali bitiren zaferi için Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Karabağ'ın ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, bölgede dökülen kanların ve yaşanan trajedilerin baş sorumlusudur. Bilindiği gibi Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşta 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırısıyla başlamıştı. İşgal yılları boyunca bilinçli olarak silahlandırılan ve cesaretlendirilen Ermenistan daha önce de ciddi ateşkes ihlalleri yapmıştı. Çok daha güçlü şekilde destekledik. Çatışmalar devam ederken çeşitli ülkelerin girişimleriyle ilan edilen tüm ateşkesleri bozan Ermenistan, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cesareti ve kahramanlığı sayesinde ağır bir yenilgiye uğramışlardır. Urfa Limanı'nın açılışı vesilesiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin imar ve inşa faaliyetlerinde de yanlarında olduğumuzu gösterdik. Aynı şekilde mayınlı arazilerin temizlenerek yeniden tarıma ve ekonomiye kazandırılması çalışmalarında da Azerbaycanlı kardeşlerimize destek veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın siyasi ve ekonomik bakımından en münbit bölgesi olan Kafkasya'nın sahip olduğu insani ve ekonomik zenginliklerin burada yaşayan herkesin huzuru ve refahı için kullanmasını istiyoruz, dedi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ancak Türkiye ile ilişki kurmanın daha zor olduğunu söyledi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Argument Faktı gazetesine Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Bazı görüşlerimi gizlemiyorum. Evet, Ermenistan'ın dünyadaki herkesle iyi ilişkileri olmalı diyen Sarkisyan şöyle devam etti. Karmaşık bir mesele olsa bile Azerbaycan ile sorunların çözülmesini isterim. Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak güzel olur ki bu daha da zor. Sonuçta tarihi nasıl unutabiliriz? Ermenistan yalnızca kendi vatandaşları değil tüm Ermenilerin önünde kararlarında sorumlu. Bu insanlar gelecekte daha hassas sorunlar yönetebilirler dedi.
Türkiye, Dicle ve Fırat nehirleri üzerine barajı inşa etmekle bu büyük nehirlerin kurumasına yol açabilir. Son senelerde yağışların azalması ve Türkiye'nin Dicle Nehri üzerine baraj inşa çalışmaları Irak'ın su kriziyle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Türkiye son senelerde 22 baraj inşa etmek ve GAP projesi olarak bilinen Dicle ve Fırat nehirlerinin yukarısındaki bölgelerde uyguladığı 19 su projesiyle Suriye ve Irak topraklarında bu nehirlerin sularından yararlanan bölgelerde ciddi sıkıntıya sebebiyet vermiştir. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkiye'li uluslararası Dicle ve Fırat nehirlerinin de sularının adil şekilde bölünmesi meselesinin çözümü kavuşmaması halinde Irak'ta ciddi su krizinin yaşanacağı ve ülkenin tarım faaliyetleri en az %54 oranında kötü etkileyeceği ve içme suyu üzerinde de olumsuz etki bırakacağını belirtmiştir.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama sürecine ilişkin olarak aşı oranı düşük tüm illerimizde %75'e ulaşmalıyız dedi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşı çağrısında bulundu. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bayburt ikinci doz aşı oranında %65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde %75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar kolları sıvayalımış ifadesini bulundu.
Ege'de Yunanistan tarafından Türkiye karasularına itilen 172 göçmenin kurtarıldığı belirtildi. Türk basınında yer alan habere göre Yunanistan tarafından ölüme terk edilen onlarca göçmen Türkiye sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bu çerçevede İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 172 düzensiz göçmenin Türkiye sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı ifade edildi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış 1 Besler Dereler operasyonu başlatıldığı bildirildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta Eren Kış 1 Besler Dereler operasyonu başlatıldığı kaydedildi.
Suriye kaynakları Halep vilayetine bağlı Afrin kentinde Ankara destekli gruplar arasında şiddetli çatışmanın yaşandığını duyurdu. Suriye haber kaynakları Suriye ordusu topçu birliklerin İdlib kırsalı ve Hama'nın kuzey batısındaki teröristlerin mevzilerini de hedef aldığını duyurdu.
Ve Filistinli kaynaklar Suriye'nin işgal altındaki Golan hava sahasının sivil uçuşlar için kapatıldığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi için İran'ın şartları konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran'ın uygulanan yaptırımların hepsini birden etkin ve somut olarak güvence verilir ve doğrulanabilir şekilde kaldırılmasından emin olmadığı sürece nükleer anlaşmayı uygulamayacağını belirtti. Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İran'ın nükleer anlaşmaya dönmek için istekli olduğunu göstermeye dayalı şimdiye kadar hiçbir girişimde bulunmadığına dair iddiası ve İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi halinde Amerika'nın da döneceğine ilişkin sözlerini gösterdiği tepkide, Amerika'nın nükleer anlaşmanın üyesi olmadığı ve diğer üyeler için talepte bulunamayacağını bilmesi gerektiğini ifade ederek Amerika'nın önce kardeşliğini kanıtlaması gerektiğini söyledi. Amerika'nın İran'a karşı yasa dışı yaptırımlarının iptaline ilişkin Viyana görüşmeleri 29 Kasım tarihinde yeniden başlayacak. Ancak Amerika yönetiminin İran'a karşı açıklama ve azami baskı politikasının halen sürmesine ilaveten, yeni yaptırımlarda uygulaması gelecek müzakerelerin sonuç vereceğine ilişkin bir takım şüpheye yol açmıştır. 2015 yılında İran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ve Almanya'dan oluşan 5+1 arasında yapılan nükleer anlaşma ve ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesi uyarınca İran aleyhindeki 6 kararname ve nükleer çalışmalar ile ilgili yaptırımlar kaldırıldı. Ancak Amerika ve 3 Avrupa ülkesi özellikle Donald Trump başkanlığı döneminde kendi yükümlülüklerinden hiçbirini yerine getirmediler. İran 2015'te nükleer anlaşmanın imzalanmasından sonra tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da İran'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini raporlarıyla doğrulamış oldu.
Gelinen noktada Biden yönetimi nükleer anlaşmaya dönmek istediğini de açıklarken İran'ın güvenini kazanmak için hiçbir etkin girişimde bulunmuyor. Ayrıca İran'a karşı tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlara da devam ediyor. Bu şartlarda demokratların hakimiyeti altındaki Amerikan yönetiminin İran'a karşı politikalarında somut bir değişiklik görünmüyor. Buna ilaveten birçok cumhuriyetçi isim, hatta bazı demokrat temsilciler, Biden yönetiminde nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin yapılacak herhangi bir anlaşmanın da bir sonraki cumhuriyetçi hükümet tarafından da kolaylıkla iptal edilebileceği tehdidinde bulunuyorlar. Nitekim Güney Carolina Eyaleti Temsilcisi ve Cumhuriyetçi Parti Araştırmalar Komitesi Ulusal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanı Joe Wilson, Kongre'de çoğunluğu yeniden elde etmelerinden ardından Biden yönetimi tarafından İran'a karşı iptal edilecek olan yaptırımları geri getirmeye çalışacaklarını söyledi. Böylece Amerika'nın kendi yükümlülüklerini de çiğnemesi ve tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilip Tahran'a karşı azami baskı uygulamaya devam etmesi ve İngiltere, Almanya ve Fransa gibi nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafların altın tutumu, müzakerelerde İran İslam Cumhuriyeti'nin menfaatlerinin güvence altına alınması gerektiğini gösteriyor. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri defalarca sırf müzakerelerin düzenlenmesinin İran için önemli olmadığını, önemli olan hususun tüm yaptırımların etkin şekilde kaldırılması, Amerika başta olmak üzere batılı tarafların yükümlülüklerini çiğnemeyecekleri ve yasa dışı hareketlerde bulunmayacaklarına dair güvence verilmesi olduğunu açıkça belirtmiştir. İran Dışişleri Sözcüsü'nün dün yaptığı açıklaması tamamen Tahran'ın politikasını yansıtıyor. Çünkü nükleer anlaşmadan çekilen taraf olan Amerika önce İran'ın güvenini kazanmak için bu yasa dışı eyleminin sorumluluğunu üstlenmesi ve İran'a karşı tek taraflı tüm yaptırımlara ithal etmesi gerekiyor. Ayrıca Washington'un yükümlülüklerini çiğnediği için olası herhangi bir anlaşma ile ilgili Amerika'da bir sonraki yönetimin kendi yükümlülüklerini ihlal etmeyeceğine dair güvence verilmesi gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Erivan'ın tekrar Bakü'yü ateşkesi ihlal etmekle suçlaması konusunda. Müzik Dağlık Karabağ bölgesi barış anlaşması üzerinden bir sene geçmesine rağmen anlaşma tarafları olan Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti birbirini zaman zaman ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güçleri tarafından temas hatlarında ateşkes rejiminin sürekli şekilde ihlal edilmesi, herhangi bir barış anlaşmasının hayata geçirmesi konusunda kuşku ve şüphelere sebebiyet vermekte. Münakaşa tarafları bir yandan ulaşım ve ekonomi projelerinin hayata geçirilmesi için çaba gösterirken birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyorlar. Münakaşa tarafları barışın sağlanması ve anlaşmazlığın son bulması hakkında farklı açıklamalarda bulunuyorlar. Tabii ki yaşanan bu durumda Azeri-Ermeni sorununun son bulduğunu söylemek zor. Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev son bir senede defalarca Karabağ münakaşasının artık son bulduğundan söz ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Özel Yardımcısı Hikmet Haciyev, Bakü'de Ada Üniversitesi'de yaptığı konuşmada Karabağ münakaşasının son bulduğu ve geride kaldığını ve münakaşanın Azerbaycan Cumhuriyeti için sadece bir iç mesele sayıldığını belirtti. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gelen bu açıklamaya tepki olarak Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Honanyan, Karabağ münakaşasının çözümlenmediğini ve Bakü'nün zor kullanmak suretiyle münakaşanın son bulduğunu söylemeyeceğini gibi onu uluslararası gündemden de çıkaramayacağını belirtti. 10 maddelik Karabağ Barış Anlaşması 9 Kasım 2020 tarihinde imzalandı. O tarihten beri Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Cephesi Partisi lideri Ali Kerimli dahil bazı Azeri siyasiler Karabağ münakaşasının son bulduğu konusuna kuşkuyla baktıklarını dile getirdiler.
Ancak Bakü yönetimi yetkililere bu ülkede Müslüman halkının desteğini de kazanmak yerine yabancı diplomatlara bel bağlayarak Karabağ münakaşasının son bulduğunu da ısrarla dile getirmeye devam ediyor. İlham Aliyev yabancıların hedef ve taleplerini belirleyerek pratikte Karabağ münakaşasının son bulduğunu addetmek için Müslüman Azerbaycan halkının sorunlarının çözümüyle yeterince ilgilenmekten başka şeyleri düşünüyor. Nitekim tabiz koparmak yerine Türkiye ve ırkçı İsrail rejimine sayısız imtiyazlar verdi. Bu durumda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ermenistan ile münakaşaya son vermek için bölge dışındaki ülkelerin isteklerini de önemseyip gündemine de aldığını göstermiş oldu. Karabağ münakaşasının sürmesinin sebeplerinden biri de Aliyev yönetiminin Türkiye ve Siyonist rejimin silah alımına devam etmesine ilişkin çabasıdır. Ateşkes rejiminin ihlali Azeri-Ermeni münakaşasının sürmesi hakkında bölge ve dünya ülkelerine endişelendirmekte. Bu durumda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün Erivan'da Rusya Başbakan Yardımcısı'yla yaptığı görüşmede bazı önemli konulara değindi. Ermenistan Başbakanı görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iki ülke arasında imzalanan ateşkesi ihlal etmekte suçlayarak şöyle dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ateşkesi ihlal etmekte, Karabağ bölgesinde Rus barış güçlerinin faaliyetini riske sokmaya çaba göstermekte. Ermenistan Başbakanı Rus barış gücünün Karabağ bölgesinin güvenliğinin sağlanması için kilit rol ifa ettiğine temasla ateşkes ihlal edilmesi, ulaşım yollarının yeniden açılmasının engellenmesi ve esirlerin takas edilmemesi gibi hususlarda Bakü'yü üçlü anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. Sonuç itibariyle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere Azeri yetkililerin Karabağ Barış Anlaşması imzalandıktan sonra açıklamalara ve girişimlere üçlü barış anlaşmasına zarar verdiği ifade edilebilir. Anlaşma üzerinden bir sene geçti ancak Karabağ savaşında kendi evlerinden edinen Azeriler hala kendi evlerine dönmemişler. Bu durum ise oldukça düşündürücüdür.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Türkiye'deki partilerin Ankara hükümet politikalarına yönelik eleştirileri, karşı çıkmaları ve ülke iç ve dışı bölgesel ve uluslararası sorunlara ve muhalefetlere rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümet yetkilileri planladıkları politikaları sürdürmeye devam ediyor. Erdoğan'a karşı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilcileri bulunan partiler ve genel olarak muhalefet kanadı Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yu meclise çağırarak Türkiye'nin ülke içi, bölge ve dünyada izlediği siyasetler hususunda açıklama yapmasını istediler geçtiğimiz günlerde. Türkiye halkını bir sürü sorunlarla karşı karşıya bırakmasına rağmen Erdoğan hükümeti şimdi iktidara bağlı tarafgir bazı medya organları Türkiye hükümetinin siyasetlerinin sadece bir kısmını kamuoyuna yansıtmaya çalışmaktalar. Özellikle Libya konusunda analizler doğru dürüst yansımadığı için şimdi Türkiye'nin tutumları da bir tür belli olmuyor kamuoyu için. Biz de bugün sohbetimizde hem bu medyatik faaliyetleri hem de Türkiye'nin Libya'daki pozisyonunu konuşmak istiyoruz. Röportajımızda siyasi analist ve avukat Sayın Sıtkı Zilan bizimle birlikte. Sıtkı Bey hoş geldiniz efendim.
Eksik olmayın, sağ olun, hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Türkiye'de hükümete bağlı medyaların nasıl bir faaliyet içinde olduğunu az çok siz de biliyorsunuz. Şimdi tabii bunlar doğal olarak karşılanıyor Türkiye'nin yani mevcut siyasetine ve yaklaşımına göre ama şimdi bölgemizde Türkiye'nin hareketliliğine baktığımızda, aldığı pozisyonlara dikkat ettiğimizde Libya ile ilgili nasıl bir tavır sürdürdüğünü merak ediyoruz aslında. Şimdi Libya ile ilgili siyasetleri nereye kadar devam edecektir Ankara'nın sizce? Buradan başlayalım, alalım görüşleriniz efendim.
Malumunuz Türkiye'nin Libya siyaseti diğer dış politikası gibi çelişkilerle doludur. Çelişkinin biri bidayetinde NATO müdahale edeceğim dediği zaman Türkiye yani olmaz dedi, haklı olarak doğru bir şeydi. Sonra Fransa biliyorsunuz defakto bir şekilde Libya'ya saldırınca muhalifler lehine, Kaddafi, rahmetli Kaddafi aleyhine saldırınca Türkiye o da destek verdi artık o ülkelere, İzmir havaalanını, askeri havaalanı altyapısını kullandırdı. Yani bir dediği diğerini tutmadı. Yani başta dediği şey doğruydu, sonra o da o yağmaya katıldı. Bölücü bir tavır takındı. Yani Libya halkı arasındaki kardeş kavgasına müdahil oldu. Sonra malumunuz bu son süreçlerde dıştan savaşçılar gitti. Yani Libyalı olmayan savaşçılar gitti. Bunların büyük kısmının Suriye'de savaşan parantez içinde cihatçı olarak kendini nitelendiren ama çoğu terörist gruplar. Türkiye'nin lojistiğiyle, Türkiye'nin direktörü, hatta Türkiye'nin onları gönderdiği, orada sevk idare ettiği kendi politikaları doğrusunda artık şaya ötesi Türkiye'nin de kabul ettiği bir olgudur. Bu kabul edilemez yani. Doğrudur Kaddafi orada tek parti sistemi veya işte demokratik bir şey olduğunu söylemiyoruz. Ama kimse ağaç sefil değildi. Arap Baharı artık bidayetinde değişik yorumlar yapılabilir. Ama Türkiye'nin Kaddafi'ye yaptığı nankörlüktür. Niye nankörlük? Çünkü Kaddafi hep Türkiye'nin tarafını tutmuştur. Aynı şekilde diğer Müslüman halklar lehine de Kaddafi'nin söylemi de pratiği de vardır. Somut olarak Türkiye Kıbrıs Rumlarla Yunanistan'la karşı karşıya geldiği zaman Kaddafi Türkiye'nin tarafını tutmuştur. Yani iddia edilenin aksine Kaddafi yani diğer tarafı tutmamıştır. Yani İslami dayanışma eğer varsa böyle bir şey, Kaddafi vazifesini yapmış. Ama en kritik dönemde Türkiye Kaddafi'ye ihanet etmiştir. Yani nankörlük de yapmıştır. İkinci bir husus, İran-Irak savaşında hepimiz biliyoruz ki yani saldırganlık Saddam'dan kaynaklandı. Bu İran'ı savunma anlamında da demiyor. Doğru, adil bir şahitlik yapma adına söylüyor. Suriye ile Libya, İran yani öyle diyebiliriz, taraf davrandı. Diğer Arap ülkeleri Saddam'ı destekledi. Halil Kaddafi'nin böyle şeyleri de var yani. Pratikleri de var. Haliyle günümüzde de yani orada bir birlik hükümeti kurulacak, bir birlik olacak. Birçok ülke engeldir, doğrudur, engel olmaya çalışıyor ama Türkiye orada taş koyuyor. Yani Mısır önemli bir Arap ülkesidir malumunuz. Diğer Arap ülkeleri de önemli o açıdan ama Kuzey Afrika'nın en güçlü ülkelerinden biri de Mısır'dır. Kuzey Afrika Arap İslam ülkeleri içerisinde. Yani Cezayir de önemlidir, o da önemli. Diğer ülkeler de önemli. Ya Mısır, Türkiye Mısır'a rağmen, diğer ülkelere rağmen Libya'da bir politika yürütüyor. Aslında doğru bir politikada buluşmaları beklenir, istenir, olması gereken. Barış için diyoruz bunu, sükunet için diyoruz. Libya'da güvenliğin sağlanması,
evet.
İnsanların yani eskisi gibi bir refaha kavuşması. Biliyorsun petrol ülkesidir, refah vardı Libya'da. Libya'da
şimdi,
İslam ülkelerinden gider başlayalım.
Evet, evet, kusura bakmayın ben bölüyorum Sıtkı Bey. Zamanımız kısıtlı evet. olduğu için ikinci soruyu da sormak istiyorum müsaadenizle. Türkiye'nin evet. bu böylesi müdahaleci tutumları, mesela örneğin Libya'daki bu tutumu diğer ülkelerle ilişkilerinde Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Mesela Mısır'ı siz demin örnek olarak söylediniz. Şimdi Mısır Libya'yı Türkiye'ye karşı nasıl kullanıyor? Yani bunu örnek alarak kendi ilişkilerini normalleştirme konusunda Türkiye nasıl bir şart koşmakta acaba?
Yani onu tam mesela diplomatik konulara vakıf olmasak bile, çünkü iyi takip etmek lazım. Yani Mısır'da bir Arap ülkesi olarak Libya'da Türkiye kadar, Türkiye'den fazla söz hakkı var. Hem coğrafi yakınlığı Türkiye'den fazla, hem de malumunuz iki ülke de Arap Birliği üyesi, Arap Ligi üyesi. Ayrıca iki ülke aynı zamanda Afrika Birliği üyesi. Yani Mısır'da Libya'nın hukuku Türkiye'nin hukukundan önce gelir. Önce Libya'yla Mısır'ın uzlaşması lazım ki Afrika Birliği içinde, Arap Ligi içinde de bir uyum olsun, yakınlaşma olsun. Türkiye ikinci halkada da İslam Birliği içerisinde üyeliği var. Yani her üç ülke aynı zamanda Libya, Mısır, Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyeleridir. Anladık bunu. Ama diğer taraftan üç bağ ile birbirine bağlı diyelim. Hem iki Afrika ülkesi, iki Arap ülkesi, iki İslam ülkesi diyelim. Türkiye ise sadece bu üçte bir olarak Libya'ya yakın o anlamda. Tabii bir akla ziyan birçok şey söylüyor. Orada yok bilmem Türkler varmış Osmanlı'dan kalma. Yani külliyen yalan. Yani Osmanlı sanki etnik olarak şeymiş gibi, Türkmüş gibi. Yani halbuki Osmanlı'nın yarı nüfusundan fazlası gayrimüslim, Müslüman olanların da azınlığı Türk. Yani Türk etnisitesi Osmanlı'da böyle ekseriyeti hiçbir şekilde temsil etmiyor. Kaldı ki Türkiye'de dahi, Türkiye devletinde dahi Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkler çoğunlukta değil. Kürtler, Araplar, Çerkezler var da var. 72 millet var. Yani bir yalan üzerine Libya'da hak eder. Yok ekonomik ilişkilerden dolayı mavi vatan meselesi, teröristi falan işte oradan bir koridor. Bunlar bizim menfaatimiz için burayı ilan ettik. İşte Birleşmiş Millet'e duyurma falan. Mısır'da, Yunanistan'da başka ülkelerde başka şeyler ilan ettiler. Türkiye'nin o projesini bypass ettiler. Yani uzlaşma dışında herhangi bir şey yok. Akdeniz olsun, Karadeniz olsun, başka deniz olsun. Malumuz aynı benzer sorunlar Hazar'da yine var. Yani Türkmenistan, İran, Rusya, Azerbaycan yerleri arasında.
Evet.
Ama bu şekilde bir rakabete dönüşmüyor. Bir anlayış içerisinde,
doğru.
işbirliği içerisinde yani yürüyor. Fakat burada Türkiye'nin yaptığı Kıbrıs mesela kendince malumunuz işgal etti. O işgali kalıcı hale getirdi. İlkin işte tek devlet olsun veya iki kesimli eşit devlet olsun, konfederasyon olsun, federasyon olsun. Sonra Türkiye ondan da caydı. Şu anda bağımsızlık peşinde. yani çelişki içerisinde. Orada Cumhurbaşkanlığı seçimine de müdahale etti. Kıbrıs, Libya ile ilgili, Mısır'la ilgili bir şey ortadadır. Hem bu Doğu Akdeniz'deki gaz, petrol sahalarıyla ilgili biliyorsun. İsrail, işte Filistin, Lübnan, evet. Suriye, Türkiye, bunlar hepsi ilgili. O Kıbrıs'la ilgili orada da bir olumlu rol oynamadı. Mesela yani Filistinlerin de hakkı var. Orada da savunuyor. En son Azerbaycan'da Türkiye ile İsrail beraber Ermenilere karşı Azerbaycan'a yardım ettiler. Bir yere kadar anlaşılır ama oradan ötesi İran'a da taalluk eden kısmı vardır. Orada acaba İsrail yani Ermenistan için mi oraya gitti veya Rusya için de aynı şey. Türkiye hem İsrail'i oraya taşıdı hem Rusya'yı taşıdı. Evet. Rusya kuzeye kaymıştı yani ilişkisini askeri varlığı orada azdı. Bu Karabağ nedeniyle yine yerleşti. Evet.
Evet, doğru. Sıtkı Bey, kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben de teşekkür ediyorum. Eksik
çok sağ olun, hoşça kalın, sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist ve avukat Sayın Sıtkı Zilan ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin bölge ülkelerindeki müdahaleci tutumlarıyla ilgili politikalarını değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Filistin'in Şahap Haber Ajansı'nın Filistin direnişi füze gücünü geliştirmek üzere füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurması, Filistin için Adalet adlı bir grubun korsan İsrail'in bazı üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin gizli bilgilerini sosyal medyada yayınlaması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin askeri tatbikatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin bugün savaş meydanında söyleyecek çok söz olduğunu belirtti. Zülfikar 2021 ortak tatbikatının kulisinde İran Press muhabirine demeç veren Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani, tatbikatın amacını dört kuvvet arasında koordinasyonu geliştirme ve bilgileri ve deneyimleri her dört kuvvete genç askeri kuşağa intikal ettirme şeklinde ifade etti. Amiral İrani, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ve özel olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ülkenin milli çıkarlarının güvenliğini temin ettiğini ilan etmek ve genç askeri kuşağı gerçek savaş şartları ile tanıştırmak, tatbikatın diğer amaçları olduğunu kaydetti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani ayrıca deniz görev grupları da uluslararası açık denizlerde deniz korsanlığı ve terör ile mücadelede ticari gemilere ve petrol tankerlerini koruma sağlamakta etkili rol ifa ettiğini belirterek deniz görev grupları böylece ülkenin ekonomi şah damarında tam güvenliği sağladığını vurguladı.
İttilaat gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İngiliz mevkidaşıyla telefon görüşmesinde İngiltere'nin İran'a olan eski borcunu bir an önce ödemesini istemesi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin İran ve Türkiye ilişkileri siyasi, iktisadi, kültürel ve güvenlik açılarından sürekli gelişmekte olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Horasan gazetesinde Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Bercam nükleer anlaşması ile ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerika'nın tek taraflı çıkışla Bercam nükleer anlaşmasını ihlal ettiğini kaydettiği açıklamasında, Washington'un Bercam nükleer anlaşmasında mevcut durumu telafi etmek için gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı. TAS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde Bercam nükleer anlaşmasının geleceği ve Afganistan'da istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Yi, ülkesinin İran'ın Viyana'da 29 Kasım'dan itibaren nükleer müzakerelerin başlatılması yönündeki kararından memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Biz İran'ın Bercam nükleer anlaşması ile ilgili müzakerelere katılma kararından memnunuz ve bu konu Tahran'ın pozitif yaklaşımının göstergesidir" ifadesini kullandı. Çin Dışişleri Bakanı Yi ayrıca Washington'un tek taraflı çıkışı ile Bercam nükleer anlaşmasındaki taahhütlerini ihlal ettiğini kaydederek, "Washington mevcut durumun telafisi için ilk adımı atması gereken taraf olmalıdır" diye kaydetti.
Hemşeri gazetesinde Siyonist rejimin muhtemel bir savaşa hazır olmadığı yönünde Siyonist komutanın itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Korsan İsrail ordusunun yedek güçler komutanı İshak Birk, Tel Aviv'in birkaç cephede savaşmaya hazır olmadığını, muhtemel bir savaşın İsrail'i onlarca yıl geriye götüreceğini belirtti. Siyonist İsrail rejimi yok olma yolunda ilerlediğini itiraf eden Siyonist komutan, bunu öfke yüzünden söylemediğini, bilakis bu inkar edilemez bir gerçek olduğunu, muhtemel savaşta İsrail'e her gün binlerce füze ve roket yağacağını ve bu da İsrail için bir facia olacağını vurguladı. Bundan önce de korsan İsrail ordusu iç cephe komutanı General Uri Gordon, Lübnan Hizbullah hareketiyle her türlü yeni çatışmada bu hareket işgal altındaki topraklara günde 2500 füze fırlatacağını belirtmişti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin 10. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İranlı bir bilgi tabanlı şirketi sizlere tanıtacağız.
Halihazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar, bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerden bir başkasının faaliyetleriyle tanıştıracağız sizleri. Sohbetimizin devamında Kitoket şirketi ile ilgili konuşacağız.
İran'da Keyfiyat Tolid Takapu ismiyle bilinen küresel olarak Kitotek şirketi, deniz biyopolimerleri ve onların tıbbi işlevleri üzerinde çalışan araştırma eksenli bir endüstridir. Şirketin üretim ünitesi 2005 yılında kurulmuş ve 2017 yılında da tip 2 bilgi tabanlı bir şirket olarak bu alanda faaliyet ruhsatını alabilmiştir.
Kitotek şirketinin faaliyetleri gelişmiş yara iyileştirici, kan pıhtılaştıran ve kan kesici ve nano gümüş dezenfektan ürünlerinin üretimiyle başlamıştır. Kitotek ürünleri İran Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış ve sertifikalı olarak üretilmektedir. Ayrıca şirket CE belgeli, ISO 13485 belgesi, 5 Avrupa patent belgesi, 1 Amerikan patent belgesi ve 22 ulusal patent belgesine de sahiptir. Bu şirketin amacı sağlık ve tedavi sistemi ve tüketicileri için agresif olmayan, yüksek kaliteli ve güvenli alternatifler sunmaktadır.
Kitotek şirketinin geniş yelpazeli ürün listesine sahip olduğu söylenmelidir. Kan kesici ilaçlar, yaraları iyileştiren modern ilaçlar, tamamlayıcı pansumanlar, nano gümüş temelli dezenfektanlar, sağlık ürünleri, ilk yardım çantaları, teşhis kitleri ve iğnesiz enjektörler bu şirketin ürünleri arasında yer almaktadır.
Sağlık ürünleri bu şirketin ürünleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda kişisel hijyen ürünleri, vücut köpüğü, siloket, el köpüğü, dezenfektan köpüğü ve vücut temizleme süngeri bu şirketin sağlık ürünleri arasında yer almaktadır. Kitotek sağlık ürünleri cildi yumuşatır ve alerjiye neden olmayacak şekilde rahatlık sağlar, ayrıca hoş bir aromada taşırmaktadır. Vücut köpüğü yaşlı ve engelliler ile omurilik yaralanması olan hastaların yıkanması için uygun olup, vücut temizleme süngeri ise deterjanlı olarak kullanıma hazırdır. Bu ürünlerin çoğu kullanımdan sonra sulamaya ihtiyaç duymaz ve havlu ile kolayca kurutulabilir.
Kitogan, Kitotek şirketinin iğnesiz enjeksiyon yapan yeni bir ürünüdür. Bu yeni cihaz çocuklara ve yetişkinlere enjeksiyon için ayarlanabilir. Bunun için ayarlama yapan akıllı bir cihaz sayılır. Bu ürün iğne ile enjeksiyon korkusunu ortadan kaldırabilir. Kirleticilerin yayılmasını önleyebilir ve kullanım kolaylığı sağlayabilir. Kitogan gerekli derinliğe nüfuz etmesi nedeniyle ilacın vücuda salınımını çok hedefli kılar.
Tahran Radyosu.
Şiddetli ve kontrol edilemeyen kanamalar insanların hayatını tehlikeye atmaktadır. Kitotek ise kan kesici ürünleri, oksitlenmiş rejenleri, selülozdan doğal malzemelerden üretmekte ve her türlü arteriyel, venöz ve kılcal kanamaları en kısa sürede hızla durduran ürünler üretmektedir. Bu ürünler hastane maliyetlerini de düşürerek, hastanede kalış süresini kısaltarak, tedavi şeklini ayaktan tedaviye dönüştürerek, kan nakli ihtiyacını azaltıp enfeksiyon bulaşmasını da azaltıyor. Bu ürünler tıbbi hizmetlerin geliştirmesinde ve hastaların hayatlarının kurtarılmasında da çok önemli bir rol oynamaktadır.
Bu ürünlerin vücuttaki kan pıhtılaşma yolu ne olursa olsun kanamayı durdurabildiğini belirtmekte fayda var. Böylece bu kan kesici ilaçlar kalıtsal kan hastalıklarının tedavisinde özellikle de hemofili Von Willebrand faktörü veya Glanzmann'ın tedavisinde kullanılabilmektedir.
Sizi daha yakından bu ürünler ile tanışmak için sohbetimizin devamını mutlaka dinlemeye davet ediyoruz. Keto hem tanıştırmak istediğimiz ürünlerden biridir.
Keto hem geniş antibakteriyel özelliği olan ORC'den yapılmış kanamayı önleyici bir tozdur. Bu toz her türlü arteriyel, venöz ve kılcal kanama için uygundur ve kanamanın tipine ve derecesine bağlı olarak 40-90 saniye arasında kanamayı durdurur. Bu toz ayrıca ameliyat sonrası yapışıklıkları da önler.
Bu nehem şirketin kanama kesicilerinden bir diğeridir. Bu nehem kullanımdan hemen sonra kemik kanamasını durduran antimikrobiyal aktiviteye sahip hemostatik bir kalıptır. Keto Punch ise jelatinden yapılmış bir kanama kesicidir. Bu köpük her türlü arteriyel, venöz ve kılcal kanama içindir. 2 dakika gibi kısa bir sürede kanamayı durdurur.
Gelişmiş pansuman bandajı profesyonel tıbbi bakım sağlamak için bir kanama kesici malzemesidir. Kitotek tarafından üretilen savaş bandında benzersiz özellikler toplanmıştır. Bu ürün hemostatik ped, süper emici ped, kanama bölgesine doğrudan basınç uygulamak için özel kelepçe, bandaj kancası ve bezden oluşmaktadır. Savaş bandında kanama bölgesinde 207 kilopaskala kadar doğrudan basınç uygulamak için özel kelepçe bulunmaktadır.
Dezenfaktan ürünleri Ketotek diğer ürünler arasında yer almaktadır. Silokept markası ile Ketotek güçlü dezenfaktanları gümüş nano koloid teknolojisine dayalı olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu ürünler çok çeşitli hastalık patojenlerini ortadan kaldırarak çeşitli bulaşıcı hastalıkların yayılmasını ve bulaşmasını önlemek için kullanılır. Bu ürünler toksik, sistemik ve hücresel yapılara sahip olmayıp alerji yapmamaktadır.
Ketotek tamamlayıcı pansumanları, birincil pansumanları stabilize etmek ve istenen yerde tutmak ve optimum yara nemi sağlamak için kullanılan bu şirketin bir başka ürünüdür. Bu pansumanlar iki gruba ayrılır. Emici pansumanlar ve koruyucu yapıştırıcılar. Emici pansumanlar, ketoped ve ketoabsorbent ve koruyucu yapıştırıcılar KetoStrip, KetoTrans, Trans 5, KetoTranspad, KetoPor, KetoFix ve gelişmiş yara bandıdır.
Yara iyileşmesi farklı hücre ve enzimlerin işlevini gerektiren, yarada yer alan çeşitli dokuların yenilenmesini gerektiren karmaşık bir süreçtir. Ketotek yara iyileştirme ürünleri yara iyileşmesinin ve izlerin ortadan kaldırılmasını başından sonuna kadar kapsayan gelişmiş bioaktif pansumanlardır. Ketotek'in modern pansumanları yeni tıbbi, bilimsel ve pratik kazanımlara dayalı olarak üretilmiş ve farklı kronik ve akut yaraların iyileşmesinde mucizevi etkisini göstermiştir. Bu pansumanlar doğal ve organik maddelerden üretilmiş ve geleneksel pansumanlara kıyasla etkinliğini klinik aşamalarda da ispatlamıştır. Bu klinik çalışmaların sonuçları taranan küresel dergilerde de yayınlanmıştır. Bu pansumanlar farklı şekillerde ve türlerde sorulmuş, farklı boyutlarda ve farklı derinliklerde olan yaralar için hazırlanmıştır.
Şirketin yara onarım ürünleri arasında nekrotik dokuyu, yara salgınlarını ve yaranın etrafındaki kabukları çıkarmak için tek kullanımlık bir polimer fırça olan KitoScrub ve ayrıca yüzeysel yaralar için bioaktif bir onarım sargısı olan Keto Heal jeli bulunuyor. Bunların yanı sıra Keto Debrid Pad ve Keto Cavity ürünleri yer almaktadır.
KitoTech şirketi bu ürünlerinin yanı sıra yaralıların hayatını kurtarmak ve daha fazla yaralanmayı ve kanamayı önlemek için acil durum ilk yardım çantaları da üretmektedir. Şirket ayrıca her türlü Android ve iOS telefona uygun mobil platforma sahip yara bakımı ve yara tanıma için Heal App isminde güçlü bir uygulama geliştirmiştir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce bizleri parsude.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 86. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas organlarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpaze kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Bugünkü bölümde ise çocuklarda öğrenme güçlüğü ve bozuklukları hakkında konuşacağız.
Öğrenme güçlükleri beyin ve sinir alanında yaşanan bilgi işleme problemidir. Bu bilgi işleme sorunları bir çocuğun okuma, yazma ve matematik gibi öğrenme becerilerini ve yeteneklerini bozabilir. Daha yüksek seviyelerde bu bozukluklar organize etme, planlama, soyut bir şekilde akıl yürütme, uzun süreli hafızayı kullanma, kısa süreli hafıza ve konsantrasyon ve dikkat gücünü etkiler. Öğrenme güçlükleri bir kişinin yaşamını, eğitiminin ötesinde aile, arkadaşlar ve iş ilişkilerini etkileyebilir. Okul yıllarında okuma, yazma, matematik güçlülüğü yaşanmasından dolayı öğrenme güçlülüğü belirtileri genellikle bu dönemde kendine gösterir.
nörolojik hastalıklar veya kronik kulak enfeksiyonları gibi bazı hastalıklar nörolojik sorunlara neden olabilir veya beynin yapısını etkileyerek öğrenme güçlülüğüne yol açabilir. Kültürel yoksunluklar ve boşluklar veya ebeveyn sorunları ve eğitim yöntemleri gibi çevresel faktörlerin nörolojik bozuklukları üzerinde büyük etkisi olabilir. Ancak bunlar bu bozuklukların nedeni değildir. Öğrenme güçlüğü ile ilgili bazı bozukluklar sohbetimizin devamında ele alacağımız sorunlardan kaynaklanmış olabilir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bu bozukluklardan biridir. Bu bozukluk kişinin konsantre olma ve dikkat etme yeteneğini etkiler. Bu bozukluğu olan kişilerin davranışlarını ve hiperaktivite durumunu kontrol etmek zorlaşır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu başlı başına bir öğrenme güçlülüğü olmamasına rağmen araştırmalar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların %30 ila 50'sinin öğrenme güçlülüğü bozuklukları yaşadıklarını ve bu iki koşulun bir kişinin öğrenme yetenekleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmıştır. Bu iki sorun beraber olunca kişinin öğrenme yeteneklerini de etkileyebilir.
Tahran Radyosu.
Kas kontrolü eksikliğiyle karakterize olan dispraksi, çocuğun fiziksel hareket ve konsantrasyonu konuşmasına müdahale edebilir ve onun öğrenme yeteneklerini etkileyebilir. Dispraksi doğuştan gelen, kişinin motor görevlerini planlama ve işleme kabiliyetlerini etkileyen bir güçlüktür. Dispraksi kaslarla ilgili bir durum değil, bir motor planlama güçlülüğüdür. Çocuk ne istediğini anlar ancak kendini istenene uyduramaz. Bu başlı başına bir öğrenme güçlülüğü olmamasına rağmen, dispraksi genellikle konuşma bozuklukları, diskalkuli, hiperaktivite bozukluğu ve konsantrasyon ve dikkat eksikliği ile ilişkilidir.
Beynin bilişsel yönetim sistemindeki yetersizlikler, planlama, organize etme, fikir yürütme, odaklanma ve dikkat etme, ayrıntıları hatırlama ve zaman ve mekanı yönetme gibi birçok sinirsel işlem sürecini etkiler. Bu durum başlı başına bir öğrenme güçlülüğü olmamasına rağmen öğrenme güçlülüğü veya hiperaktivite bozukluğu olan dikkat ve konsantrasyon eksikliği olan hemen hemen tüm insanlarda çeşitli uygulamalı işte bozukluğu kalıpları görülür. Ayrıca çalışma hafızası kısa süreli ve uzun sürede bellekler dahil 3 hafıza bozukluğu öğrenim sürecini etkilemektedir ve başta sözlü ve sözlü olmayan bilgilerin işlenmesini yönlendirmektedir. Bu hafızaların herhangi birinde sorun yaşanırsa diğer işlemlerin yapılması için gerekli bilgilerin depolanması ve kullanılmasında da sorunlar yaşanır.
Öğrenme güçlüğü, disleksi ve disgrafi gibi diğer bazı özel öğrenme bozukluklarını tanımlamak için kullanılan geniş kapsamlı bir terimdir. Belirtileri, tedavi yöntemlerini tanımak için bu gibi bozukluğu daha ayrıntılı olarak sohbetimizin devamında ele almaya çalışacağız.
Merkezi işitsel bilgileri işleme bozukluğu olarak da bilinen işitsel işleme bozukluğu, seslerin kulağa serbestçe girip işlendiği ancak beyin tarafından kesildiği bir hastalıktır. İşitsel işleme bozukluğu bulunan kişiler, ses yüksek ve net olsa bile kelimelerin sesleri arasındaki ince farkları ayırt edemezler. Bu kişiler sesleri ayıramaz, seslerin telaffuzunu veya arka plan seslerinin ve gürültünün farkını anlayamazlar.
Diskalkuli veya matematik aritmetik bozukluğu aynı zamanda bir kişinin sayıları ve matematiksel aritmetiği anlama yeteneğini etkileyen bir tür öğrenme güçlülüğüdür. Öğrenme güçlülüğü çeken kişiler matematiksel sembolleri anlamada yetersiz kalabilir ve sayıları ezberlemede ve organize etmede, saatleri öğrenmede ve sayıları saymada zorluk çekebilirler. Disgrafi çocuğun yazma becerilerini ve kısmi motor becerilerini etkileyen bir tür öğrenme bozukluğudur. Bu sorun el yazısının okunmaması, boşluk bırakılmaması, kağıda yazmak için organize davranılmaması, yanlış telaffuz ve doğru yazma zorluğu olabileceği gibi aynı anda düşünmek ve yazmanın kendisiyle de ilgili olabilir.
Okuma becerisini kelimelere, İşlemeyi ve dil becerilerini etkilen bir diğer öğrenme güçlülüğü de disleksidir. Bozukluğun şiddeti kişiden kişiye değişir ancak akıcı okuma, kodları çözme ve deşifre etme, okuduğunu anlama, hatırlama, yazma, telaffuz ve bazı durumlarda çocuğun konuşmasını etkileyebilir ve diğer bozukluklarla ilişkili olabilir. Disleksi, dil temelli öğrenme bozukluklarını da ifade eder.
Konuşulan dil işlemesindeki bozukluk, bir kişinin bir kelimeyi, cümleyi ve hikayeyi oluşturan harfleri birleştirmede güçlük çektiği bir tür işitsel işleme bozukluğudur. İşitsel işleme bozukluğu, beyne giden seslerin kesilmesini etkilerken, dil işleme bozukluğu sadece konuşulan dil işlemeyi etkiler. Konuşulan dil işleme bozukluğu, dilsel kavrayışı etkilemektedir.
Sözel olmayan öğrenme güçlükleri üst düzey sözel yetenekler arasındaki koordinesizlikler ve motor zayıflık, görsel, uzaysal ve sosyal beceriler arasında büyük bir uyumsuzluk ile karakterize edilen bozukluklardır. Sözel olmayan öğrenme güçlüğü olan bir kişi genellikle yüz ifadeleri veya beden dili gibi sözel olmayan ipuçlarını yorumlamakta ve bunları koordine etmekte güçlük çeker.
Görsel algı bozukluğu, bir kişinin gözlemlediği bilgileri algılama yeteneğini veya çizim ve taklit etme yeteneğini etkiler. Disgrafi veya sözel olmayan öğrenme güçlüğü gibi öğrenme güçlüğü olan kişilerde görülen özellikler, bir kişinin şekil ve harflerdeki ince farklılıkları tanımasını zorlaştırır ve genellikle kalemi de sıkı tutmasına ve araları fark etmemesine yol açar.
Öğrenme güçlülüğünü teşhis etmek için bir kişinin düşünsel yetenekleriyle ilgili olarak güçlü ve zayıf yönleri belirlemek için resmi ve gayri resmi psiko eğitim testleri yaptırılır. Hafif öğrenme güçlükleri kayıtlarını alma ve muayenelerin yapılması için deri, deformite özelliklerine bağlı olarak ve kromozom testleri gözden geçirildikten sonra saptelomerik, fiş ve elektrofelagroman yapılır denilen testlere ek olarak da ciddi öğrenme güçlüklerini de teşhis etmek için tıbbi göz muayeneleri ve MR'lar da yapılır. Klinik sorunlara bağlı olarak başka taktikler de gerektirilebilir.
Ne yazık ki öğrenme güçlüğü için kesin bir tedavi yoktur ve yaşam boyu süren bir zorluktur. Ancak doğru destek ve müdahalelerle öğrenme güçlüğü çeken kişiler okulda, işte ve sosyal hayatta başarıya ulaşabilirler. Farklı doktorlar, öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dikkat ve konsantrasyonla ilgili sorunları teşhis edebilir ve tedavi edebilir. Çocuğu tedavi etmek için birkaç doktorun uzmanlığından yararlanmak gerekebilir. Pedagoglar, öğrenme ile ilgili bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu teşhis edebilir ve tedavi edebilir. Bazı reçeteli ilaçlar ve bilimsel olmayan tedaviler de reçete edilebilir.
Merkezi sinir sistemi bozukluklarını ve beyin problemlerini değerlendirmek ve tedavi etmek için bir nörologdan da yardım alabilirsiniz. Bazı pediatrik nörologlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve öğrenme güçlülüğü gibi gelişimsel nörolojik bozuklukları olan çocuklarla çalışmak ve onları tedavi etmek üzere eğitilmiştir. Bu uzmanlar ayrıca bu çocuklarda kaygı ve depresyonun azalmasına yardımcı olur ve dikkat eksikliği ve öğrenme bozukluğu olan çocuklar ve ergenlerle çalışabilir. Bu bozuklukların teşhis ve tedavisine yardımcı olabilecek diğer uzmanlar pediatrik davranış geliştirme uzmanlarıdır. Ayrıca çocuk psikiyatrları ve psikoloji hemşireleri de bu durumda da yardımcı olabilirler. Çocuğun durumuna göre bir veya birden fazla uzmanın uzmanlığından yararlanabilirsiniz. Bu uzmanların bazıları tüm bozuklukları teşhis edebilir ve tedavi edebilir. Bazıları ise çocuğun bir veya daha fazla bozukluğuna odaklanır.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin 86. bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce bizleri parsude.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkishassign@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Mm-hmm.